Gazi'nin figürü yani Atatürk hem sol içerisinden çıkan liberal demokrat söylemde, hem mukaddesatçı anti-Kemalist söylemde, hem de Türkiye'deki diğer söylemlerde yolun sonunda kesişecekleri bir nokta.
Arkadaşlar merhabalar. Size dediğimiz gibi bir takım gecikmelerden dolayı Tolga Hoca'yla yapacağımız programı yapamamıştık. Şimdi karşınızdayız. Ortağım yok. Kendisiyle tekrar size iki bölüm çekmiş olacağız. İlkinde ulus aşırı Kemalizmi konuşacağız. Aslında Atatürk'ün etkisi sürekli hurafe şeklinde konuşuyor ama tam anlamıyla bilgimiz olmuyor. Diğer programda da Cumhuriyetimizin önemli kırılmalarından biri olan İzmir suikastını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar diliyorum tekrardan.
Merhaba. Hemen şununla başlayacağım o zaman. Kemalizm dediğimiz nedir? Liberalizm sosyalizm gibi bir ideoloji midir yoksa başka bir anlamı var ulus aşırı Kemalizm dediğinizde?
Aslına bakarsanız Kemalizm dediğimiz konunun net bir tanımı yok ve çok farklı şekillerde algılanmaya çalışılan illaki net bir tanıma getirtilmeye çalışılıyor. Çünkü sonuç itibariyle 10 Kasım 1938 sonrasında Kemalizmin ne olacağı ve kurucu liderin gösterdikleri boyutunda nasıl hamle yapılacağına dair defalarca bu konu revize edilmiş ve defalarca revize edildikten sonra aslında bugüne gelmiş oluyoruz. Ki şunu lütfen unutmayalım. Aslında çok sonrasına tekabül eder ama direkt İkinci Dünya Savaşı'nın sonrası, hatta olay vermek gerekirse Missouri zırhlısının Türkiye'ye gelişi 1946'daki, ondan sonrasında Kemalizm defalarca revize edilecekti. Aslında İkinci Dünya Savaşı'nda da pekala ki ciddi bir kırılma var. Çünkü orada da komünist veya işte Turancı diyebilirim sonrasında bu artarak devam edecekti. Fakat illaki bir tanım yapmamız gerekirse, hani şu an direkt aklıma gelenlerden bir tanesini söylemek istiyorum. Türk modernizmi ve merkezileşmesinin tarihsel arka planı, daha doğrusu gelişim evreleri ve temel nitelikleri üzerinde duran bize özgü bir sistematiktir. Ama bu bize özgü ifadesi o kadar kaotik ve o kadar tartışmaya açık ki,
evet,
bunu net bir şekilde söylemek lazım.
Peki bize özgü ama anladığım kadarıyla başka yerlerde entegre edilebilecek bir yapı. Bir modernist hareket, bir modernist devrim. Peki etkilediği insanları tam anlamıyla buradan mı etkiliyor? Yani modernizm çerçevesinden mi etkiliyor yoksa bir özgürlük savaşı olarak mı etkiliyor Kemalizm?
Aslında şunu net bir şekilde görüyoruz. Herkesin kendine dair bir Kemalizme dair algısı söz konusu. Yani bu kuşkusuz ki bunlardan bir tanesi bağımsızlıktır. Fakat hangi yönüyle bir bağımsızlık? Bunun ekonomik etkileri olmuş mudur? Pekala ki olmuştur ki sanayileşmeyle birlikte gelişen bir topluluk. Buna dair bir etkisi de olmuştur. Sima bazlı düşündüğümüzde herkesin kendine dair tutup örnek aldığı bir yer var. Örneğin bizim tezlerine son derece karşı çıktığımız Stefan Ehring gibi simalar, Nazizmi doğrudan Kemalizmle aslında etkilendiğini ve bu şekilde bir argüman geliştirildiği üzerinde duruyor. Fakat Nazizmin o statikosu, daha doğrusu o etkilendiği olaylar silsilesi veya hamle bazlı etkilendiği silsilede Kemalizmin hangi yönüne ele almıştır sorusu tamamıyla askıda. Aslında bunu direkt Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren net bir şekilde görüyorum. İşte PAS'ta baktığımızda El Hattabi'nin hareketinde veya ben onun içerisinde, İslam dünyası içerisinde milli mücadelenin desteklenmesi sürecinde çok ciddi şekilde görüyoruz ki şunu lütfen unutmayalım. İzmir'e Türk ordusu girdiğinde Addis Abeba'da veya Kudüs'te çok ciddi mitingler yapıldı. Kahire'de de keza çok ciddi mitingler yapıldı. Fakat süreç sonrasında özellikle 1924'te hilafetin kaldırılmasıyla birlikte değişkenliğe uğrayacaktı. İşte o noktada sima bazlı etkilenmelerde bazı ayrışmalar yaşanıyor. Ünlü bir tez vardır, şudur o da. Özellikle bunu 2. Irak operasyonu sonrasında biz bunu daha net gördük. Baas Partisi gibi yapılanmaların Kemalizm'den etkilenmesi veya Nasırcılık gibi hareketlerin Kemalizm'den etkilenmesi. Yani o İslam coğrafyası içerisindeki genç subayların bunlardan etkilenmesi. Bu pekala ki vardır aslında bakacak olursanız.
O zaman yani askerler mi?
Nasır'ın bile anılarında görebiliyoruz. Sadece asker bazlı bunu lütfen düşünmeyelim. İşte Japonya'da baktığınızda Kingoro gibi bir sima var.
Kimdir hocam?
Bu adam aslında Japon ordusu içerisinde sonrasında kademe kademe ilerleyecek bir sima ve 1931'de bir juntanın içerisinde bir darbe yapmaya aslında çalıştı ve bu darbe başarısızlıkla sonuçlandı. Tabii bunun gizli bir teşkilatı vardı ve bu gizli teşkilat içerisinde Japonya'ya hakim olmak istedi fakat çok ciddi bir ceza görmedi. Ondan sonrasında Asya'daki bir orduya aslında tayini çıktı. Tayin edildi daha doğrusu. Fakat yine baktığımızda özellikle Soğuk Savaş'ta bazı simaların Atatürk'ten etkilendiği söz konusu fakat hangi Kemal izinden etkilendiği de burada askıda olan bir soru.
O zaman aslında biraz tekrar geriye döneceğim de. Anladığım kadarıyla özellikle Orta Doğu coğrafyasındaki halklar veya fikir önderleri Atatürk'ün yaptığı batılılara karşı, yani tabiri mazur görülsün gavura karşı yapılan savaşta destekliyor ama modernist hareketten sonra başka bir klik sahipleniyor oralarda da Atatürk'ün devrimlerini. Bu Nazizm yerinde tekrar gelmek istiyorum çünkü elimizde bir bilgi belge var mı Hitler'in ve Mussolini'nin Atatürk'ten etkilendiğiyle ilgili? Özellikle şey konuşulur, hani eğitim sistemi de etkilendi veya tek ulusu yaratmada etkilendi gibi çok fazla konuşmalar yapılıyor. Bunların da açıkçası ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Hani bir anti Kemalist de çıkartmış olabilir bu Türkiye'de. O yüzden belgelerle konuşan birini bulunca bir sorayım dedim.
Evet, Mussolini'nin etkilenmesi söz konusu olamaz. Çünkü Mussolini 1922'de Roma yürüyüşüyle aslında iktidara adım attı. O dönem zarfında tabii sonrasında daha henüz bazı etkiler yoktu. Hitler özelinde çok ciddi çalışmalar var. Yani Nazilerin acaba milli mücadele safında ve sonrasında Kemalizmden etkilenmesi durumu tartışılıyor. Ben bunu çok zayıf bir etki olarak görüyorum. Elbette ki önemli gördükleri bir sima, yaptıkları bazıyla önemli gördükleri bir figür. Mustafa Kemal Paşa, Atatürk. Fakat hep ihtiyatlı, özellikle Gazi'nin bütün uygulamalarında bunu görüyoruz, sonrasındaki uygulamalarında. Yani Gazi'nin en son yapmış olduğu meclis konuşması kayıt altındadır. YouTube'da da vardır bunun tamamı. Sadece onu dinlemenizi rica ediyorum. Sovyet Rusya ayrı bir parantez açıyor. Fakat eşit mesafede kalmaya çalıştığını da görüyoruz. Yani burada elbette bazı belgelerden bahsediliyor. Fakat bunun net bir şekilde aslında pasifize olmayan bir denge politikası. Ki bu pasifize olmayan denge politikası çok önemlidir. Montreux'da biz bunu sergiledik. Hatay'da biz bunu yaparak aslında Hatay'ı bir noktada ele aldık. Bu önemli bir nüanstır.
Peki en çok etkilenenler o zaman hani net bir şekilde söyleyebileceğimiz birileri var mı? Yani Afrika coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası şu, Abdülnasır dediniz mesela net bir şekilde anladığım kadarıyla etkilenmiş. Zaten benzer coğrafyalardan gelen insanlar.
Evet, tabii birçok farklı simadan bahsedebiliriz ve birçok farklı gruptan bahsedebiliriz. Az evvel de beyan ettiğim gibi Baas'ın özellikle bağımsızlık açısından Kemalizmden etkilendiğini görüyoruz. Afganistan'da bu söz konusu. Genelde bu konu ele alındığında İran'da Pehlevi'den çok sık bahsedilir.
Evet.
O da biliyorsunuz ki görüntüleri vardır. Evet, etkileniyorlar fakat etkilendikleri nokta mesela kadın erkek eşitliği, yani laik toplum düzeni gibi başlıklar altında aslında modern Türkiye'yi kendilerine bir örnek olarak teşkil ediyorlar. Pekala ki baktığımızda Suharto da bunların içerisine dahil edilebilir. Ama dediğim gibi burada salt anlamda Atatürk'ü kendilerine tek bazlı örnek almıyorlar. Şimdi Cemal Abdülnasır dediğimiz insan aslına bakarsanız işte evindeki resimlerden bir tanesi Atatürk'ün. Atatürk'ün resmi çocukluğunda anlattığı anılarından bir tanesi. Ve o dönemde Atatürk figürüne Müslüman kardeşlerin karşı çıktığını biliyor. Bunu da yine kendi günlüklerinde anlatmış. Haliyle bu insanların fikri dünyasında Atatürk obje ama tek obje değil. Sonuç itibariyle Baas dediğimiz düzende de çok ciddi bir sosyalizm etkisi vardır. Pekala ki dini açıdan bir amaç değil bir araç olduğunu da ileri süren bir tez vardır. Aslında mezhepçilik yoktur. Bu çünkü tamamıyla statikocu ve belli bir çevre düzeni olarak düşünmemek lazım bazı. Bazı çünkü çok farklı kollara ayrılan bir durum. Bunun haricinde baktığımızda işte Cemal Abdülnasır'dan burada bahsettik. Başkalarında da bu var. Bu arada az evvel şunu yanlış söyledim. Enver Sedat'tır. Atatürk'ün evinde posteri asılı olan Cemal Abdünnasır değil. Orada bir karışıklık oldu. Onu
Evet,
hemen
düzelttik.
düzeltelim.
Düzelttik.
Evet, onu düzeltelim. Bunun haricinde el-Hattabi aslında o dönem zarfında Gazi'nin hamlelerini çok fazlasıyla kendine öykünüyor.
Okey.
O da Fas'ta İspanya ve Fransa'ya karşı direnen simalardan bir tanesi. Ve sürekli milli mücadeleyi destekleyen yayın organları el-Hattabi'nin direnişini övgülerle bahsediyor. Ve şunu da unutmayalım lütfen, İrlanda. İrlanda'da acaba bunları biliyor muydu? Pekala ki biliyordu. Aynı zamanda milli mücadele yanlısı gazeteler ve Cumhuriyet ilan edildikten sonra da uzun bir süre İrlanda övgüsünün yapıldığını bariz bir şekilde görüyoruz. Yani İngiltere'ye karşı İrlanda destekleniyor. İrlanda'nın bağımsızlık mücadelesine girmiş olan bütün simalar övgüler yağdırıyorlar bu insanlara.
Buna bir
Keza
ekleme yapayım.
baktığımızda...
Çok özür dilerim. Buna bir ekleme yapayım hocam. Kendim yurt dışı İngiltere tecrübemden söyleyeyim. Yani 45 yaş üstü İrlandalılarla muhabbet ettiğim zaman eksiksiz hemen hemen hepsi Atatürk'ten bahsediyor. Çok değerli bir insan diyor ve ben birçoğunda Atatürk dövmesi gördüm. Ve çok şaşırmıştım ya, Allah Allah, ne alaka diye. Dediğinizde bu pekişiyor. Yani adamların da özgürlük mücadelesinde paralellik var. Peki bir şey soracağım hocam. Şimdi bahsettiğiniz isimler var ya, günün sonunda bugünün dünyasından geriye doğru baktığımızda çok da başarılı olamamış bu insanların. Ama birebir feyz aldığı, ama yarı yarıya feyz alarak yaptıkları eylemler. Atatürk neyi yaptı da bu kadar yıpratılmasına rağmen Cumhuriyet cimdik ayakta Türkiye'de bugün ve de son olayları da gördüğümüzde, ama bu insanların ülkeleri maalesef kaotik ve belki de geriye doğru gitmiş durumda tarihsel baktığımız zaman. Neyi yanlış yaptı bu insanlar?
Aslında neyi yanlış yaptı veya neyi doğru yaptı özelinde tabii çok farklı bir şekilde kıyas yapılabilir, ama birincisi toplum yapıları aynı değil. Bunu bariz bir şekilde görüyoruz. Yani İran'daki toplum yapısıyla, ki Pehlevi'nin idaresinde, Türkiye'deki hikayeler birbirine tutmuyor. Aslında sosyal bilimlerde tek düze anlatımla ve kavram kurarken yapmış olduğumuz nedensellik ilkesinde aslında coğrafya ve öznel olayları çok ayrı bir noktaya koymamız gerekiyor. Yani genel itibariyle işte Meksika'da olan olayla Türkiye'deki olan olay neden bir değil? Veya İran'da, Afganistan'da, Endonezya'da, Hindistan'da, pekala ki Somali'de, Fas'ta, Libya'da olan olaylarla kendine Gazi'yi ve milli mücadeleyi öykünen insanlar neden başarısız oluyorlar? Daha öncesine dönelim. Jön Türk jenerasyonunu da kendine çok fazlasıyla örnek alınmış insanlar. Mesela Finlandiya'da bir örgüt vardır. Onların da ismi Jön Türk'tür. Tabii mesela Laos'ta 1950'li yıllarda kurulan bir örgüt var. Bunlar tamamıyla farklı bir şekilde düşünüyorlar ve bunların esas kökeni de asker. CIA belgelerine göre, yayınlanan CIA belgelerine göre Laos'taki bu topluluğun adı Jön Türkler. Ki Jön Türkler dediğimiz zaman işte o ünlü şarkıdaki de beyan ettiği gibi aslında çok farklı coğrafyaları etkileyen insanlar ve gruplar var. Mesela 1909'da Gudi darbesi olduğunda orada Yunan genç subayların öykündüğü kişiler aslında Jön Türkler. Yani haliyle Türkiye'nin aslında böyle bir yapısı var. Ama aslında bunun kurumsallaşamamasının da bazı nedenleri var. Mesela Türkiye zira o dönem daha güçlü bir pozisyonda olmuş olsaydı iktisadi açıdan, evet, rejimi ihraç edebilirdi. Aslında bu yönde girişimler de var. Özellikle Fransızca yazılan, Arapça yazılan bildiriler ve dergilerde biz bunu görüyoruz. Simalar zaten bunu örnek alıyorlar. Fakat işte dediğim gibi coğrafya ve mücadeleler bambaşka.
Kesinlikle.
Bambaşka bir serüvene doğru evriliyor hepsinin hikayesi.
Hani ya olsaydı ya böyle olsaydı demek tarihe bakmak biraz sakattır. Ama dediğinizden şunu çıkarıyorum. Türkiye Cumhuriyeti o dönem hem 2. Dünya Savaşı hem öncesindeki bir takım talihsizlikleri yaşamasaydı ve daha ekonomik olarak güçlü bir devlet olsaydı, Atatürk'ün o zaman kafasında böyle bir şey var mıydı? Ben bunu ihraç da edeyim, etrafımdaki coğrafyayı da bu şekilde devrimlerle donatayım gibi düşüncesi mi var? Çıkarabilir miyiz böyle bir şey?
Net böyle bir şey çıkartamayız ama buna dair girişimlerin olduğunu da pekala ki söyleyebiliriz. Bu irredentist bir yapı değil. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin dış politikası pasif olmayan bir yapıda ama yine bir denge politikası ekseninde. Yani kendi gücünü diğer devletlere, işte Balkan Paktı'nda pekala ki bunu görebiliyoruz ve diğer uygulamalarda, pakt sisteminde ben buradayım ve benim gücüm bu. Buna göre lütfen plan yapın demeye getiriyor aslında. Bu fikri anlamda da biz bunu görüyoruz. Maalesef ki tıkanma ekonomik yönden başlarken içte de Gazi'nin kaybı sonrasında hemen ayrışmalar direkt başlıyor.
Evet. O zaman şöyle bitirmek istiyorum. Kemalizm Türkiye'de bence Atatürk son 7-8 senede kendi yaşımdan da 81 doğumluyum. Gördüğüm bir şey var. 90'larda yok olmuştu. Yani artık aslında bugün ben Atatürk diyenlerin birçoğunun eleştirmek %100 yapılması gereken bir şey ama eleştirinin çok çok daha ötesinde bir saçmalık pozisyonunda Atatürk'e bakış açıları vardı ama enteresan bir şekilde hani tarihin bir cilvesi olarak diyeyim 7-8 senedir inanılmaz bir ivmeyle tekrar geri geldi. Kemalizmin tekrar bizim coğrafyamızda keşfedilme ihtimali var mı sizce? Bir kurtuluş reçetesi olarak en azından sembolik olarak günümüzden baktığımızda çünkü belli ki ortalık tekrar karışıyor.
Bence şunu direkt söyleyeyim aslında ilk başta söylemek istediğimi başta söylemek isteyecektim. Kemalizm diye bir şey aslında kalmadı. Bu belki sert gibi görünebilir. Fakat Gazi'nin figürü yani Atatürk hem sol içerisinden çıkan liberal demokrat söylemde hem mukaddesatçı anti Kemalist söylemde hem de Türkiye'deki diğer söylemlerde yolun sonunda kesişecekleri bir noktadır. Bu öylesine bir figür ki bütün dünyaya bakalım lütfen. Hani kurucu kült liderden bahsediliyor. Fakat bu denli insanların hayatına sirayet edebilmiş, yaptığı uygulamalarla, modernizm ivmesiyle ve Türkiye'ye kazandırdığı o laik damarla, şu veya bu şekilde, yekpare veya değil. Her halükarda Atatürk figürü her zaman son noktada insanların kesişeceği bir nüans olarak kalacaktır diye düşünüyorum.
O zaman son soru değil de son şimdi gerçek son soruyu sorayım. Yeni bir Atatürk hikayesi yazılıyor mu Türkiye'de? Yani birazcık söylem olarak çünkü hem televizyonlarda olsun hem ne diyeyim daha bugünkü ideolojiye yakın yapılarda bir Atatürk anlatılıyor ama ne bileyim Polat Paşa'yla yan yana falan anlatılıyor. Şu anda bir garip
Evet.
bir kafalar karışık.
Evet.
Bu tehlike midir yoksa bu gelip geçici ve Atatürk'ün yine pürüpak bir şekilde işin içinden çıkacağını düşünüyor musunuz? Yine bir
Bu
sembol olarak.
evet. Bu aslında bir saçmalıktır. Çünkü TRT'nin ekranlarına çıkartıp işte Atatürk bin enver etmez veya bin Atatürk bir enver etmez gibi tuhaf kıyaslamaları aslında mantık çerçevesinde değerlendirdiğimizde saçma olarak görüyoruz. Gazi'ye alternatif figür olarak Sultanahmet'in yaratılması aslında bugünümüze dair bir durum değildir. Soğuk Savaş'tan beri tekabül eden aslında bir uygulamadır baktığımızda ki mukaddesatçı anti-Kemalist damarda ki bunun da en büyük temsilcisi Necip Fazıl'dır takdir edersiniz ki o ve onun gibi birçok farklı simanın bunu yapma girişimi var. Fakat günün sonunda insanların geldiği noktanın Gazi olması aslında hiç de şaşırtıcı değil. Bu coğrafyada, böyle bir ülkede her kadınlar gününde paylaşılan bir harita vardır. Sosyal medyada lütfen onu anımsayalım. İşte kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği fotoğrafta her zaman Türkiye kendini gösterir orada. O fotoğrafın anlamı ve manası aslında çok derindir.
Evet.
Gazi ve onun jenerasyonunun ve Azimat dualizminden beri süre gelen fikri anlamdaki temellendirmenin noktasını Gazi aslında vurmuştur. Ve dediğim gibi bir şekilde de onun argümanlarına eninde sonunda herkes gelecektir. Ama nasıl gelecektir? Önemli olan bu.
Kesinlikle katılıyorum. Hocam çok sağ olun. Baya dolu dolu program oldu. Umarım dinleyicilerimiz siz de beğendiniz. Arkadaşlar bir sonraki bölümde İzmir suikastini konuşacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.